Ayrım 5, sayfa 34. Rogier, ana salondaki kokteyl barının stoklarını kontrol etti. Georgie Porgy bu konuda ona güveniyordu. Kayla ile buluşmaya gitmeden önce tezgahın altına sakladığı bıçağı aldı. Bir zamanlar el yapımı samuray kılıçları imal eden Japon şirketi Kia tarafından şam çeliğinden yapılmıştı ve bir neşter kadar keskindi. Rogier pantolonunun paçasını kaldırıp kılıfı baldırına bağladı. Tehlikeli bir hayatı vardı ve bıçak kendisini güvende hissetmesini sağlıyordu. Barı gece için kilitledikten sonra merdivenden çıkarak personel güvertesine gitti. Tayfaların yemekhanesine gelmeden önce domuz kavurması kokusu aldı. Yağlı koku midesini bulandırmıştı. Şefe sevimli gözükmeyi beceremezse bu akşam aç kalacak demekti. Şef homoseksüeldi. Rogier de siyah dalgalı saçları ve alev alev yanan gözleriyle yakışıklı bir adamdı. Gülümsemesi dışa dönük parlak kişiliğiyle uyumluydu. Tayfalara ait uzun yemek masasındaki yerini alıp şefin mutfaktan kafasını uzatmasını bekledi. Rogier gülümseyerek yanındaki tabakta duran yemeği işaret edip gözlerini yuvarlayarak etkili bir şekilde nefretini belli etti. Şef de ona gülümsedi. 5 dakika sonra kalın bir parça kılçıksız yılan balığı önündeydi. Mükemmel bir şekilde pişirilmiş ve şefin meşhur sosuna bulanmıştı. Rogier'in önüne gelmeden önce kaptanın masasına gitmek için hazırlanmaktaydı. Makinist Rogier'in tabağına bakıp mırıldandı. Lanet oğlancı. Rogier gülümsemeye devam ederken öne doğru eğilip paçasının altından bıçağı çıkarıp eline aldı. "Bunu bir kere daha söylemeni hiç tavsiye etmem," dedi. Makinist aşağıya doğru baktığında sivri ucu kasıklarına doğrultulmuş olan bıçağı gördü. Yüzündeki kan çekildi ve ayağa kalkarak tabağındaki domuzu bırakıp hızla yemekhaneden dışarı çıktı. Rogier balığını kibar bir şekilde tadına vararak yiyordu. Kibar tavırları bulunduğu ortama hiç uymuyordu. Salondan çıkmadan önce mutfak kapısından şefe el sağlayarak teşekkür etti. Sonra mürettebatın egzersiz yapmasına ya da mesai dışı saatlerde dinlenmelerine izin verilen kıç güverteye çıktı. Gökyüzündeki hilal şeklindeki aya baktı. İnancının sembolü altında ibadet etmek için derin bir istek duydu. Hristiyan kaltağını hafızasından silip atmak ve büyük babasının emriyle işlemek zorunda kaldığı günahların kefaretini ödemek istiyordu. Ne var ki burada namaz kılamazdı. Görülme ihtimali çok yüksekti. Gemideki herkesin kendisini Marsilya'dan gelen bir Katolik sanmalarına devam etmesi gerekiyordu. Böylelikle Kuzey Afrikalı görüntüsü de yadırganmıyordu. Aşağıya inmeden önce kuzey ufkuna bakarak kıblenin yönünü tespit etti. Ufak kamerasına inip sabununu ve havlusunu alarak tüm alt güverte mürettebatının ortak kullandığı duş ve tuvaletlere doğru yürüdü. Özenle abdest aldıktan sonra havluyu beline sarıp dışarı çıktı. Odasına geri döndü ve kapısını kilitledi. Karyolasının üzerindeki raftan çantasını indirerek içinden ipek seccadesini ve bembeyaz namaz kaftanını çıkardı. Yatın yönüne bakarak kıble olduğunu düşündüğü yöne doğru seccadesini serdi. Dar odada ancak seccadeye yetecek kadar boş alan vardı. Başından aşağı geçirdiği kaftan ayak bileklerine kadar uzandı. Secde edip fısıltıyla Arapça dua etmeye başladı. Kapısının önünden geçen herhangi birinin duyması riskini göze alamazdı. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın huzurunda, ben Adem Abdül Tipu Tip olduğumu ve doğduğum günden beri İslam'a sığındığımı, daima gerçek bir iman eden olacağımı bildiririm. Kafirlerle birlikte yaşadığımı ve bir kafir ismi olan Rogier Marcel Moreau'yu aldığımı ve günah işlediğimi itiraf ediyorum. Kendi isteğim ve arzumla işlemediğim, sadece İslam'a ve esirgeyen, bağışlayan Allah'a hizmet etmek için işlediğim tüm bu günahlardan ötürü af diliyorum. Rogier doğmadan çok önce rahmetli dedesi, kendi hamile karılarıyla oğullarının ve torunlarının karılarını doğum yapmak üzere Hint Okyanusu'nda küçük bir ada olan Reunion'a gönderme uyanıklığını göstermişti. Şans eseri bu adada doğan dedesi, burada doğmanın yararlarını gayet iyi biliyordu. Reunion adası Fransa devletine bağlı bir bölgeydi. Bu adanın sarp, volkanik yamaçlarında doğan herkes, otomatik olarak tüm hak ve önceliklere sahip bir Fransız vatandaşı unvanını alıyordu. Bundan 2 yıl önce şu anda sürmekte olan operasyonun başlangıcında, dedesinin ısrarıyla tek taraflı bir akitle Fransa'daki Auvergne idari bölgesine başvurarak ismini değiştirmiş ve yeni ismiyle bir pasaport edinmişti. Duasını bitirdikten sonra akşam namazını kılmaya başladı. Döndüm kıbleye. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya. Ardından her rekatta söylenmesi gereken duaları ederek namazını kıldı. Bitirdiğinde canlanmış, ruhen ve bedenen kendini güçlü hissetmeye başlamıştı. Kafir ve müşriklere karşı yeni hamlesini yapmasının zamanı gelmişti. Kaftanını çıkarıp seccadenin içine sardı ve her ikisini birden büyük çantanın içine tıktı. Sonra kot pantolon, koyu renk bir gömlek ve siyah bir anorak giydi ve yukarıdaki rafta duran bavulun içinden sırt çantasını aldı. Ceplerinden birinde duran Nokia cep telefonunu çıkardı. Normal cep telefonlarından hiçbir farkı yoktu. Ancak dedesinin teknisyenleri bazı değişiklikler yapmışlardı. Açtı ve şarjının olup olmadığından emin oldu. Şarja en az 1 hafta yeterdi. Cape Town'dan ayrıldıklarından beri yatın üst güvertesini gizlice araştırarak cihazı yerleştireceği en uygun yeri bulmaya çalışmıştı. Sonunda kıç güvertesinde şezlongların ve temizlik malzemelerinin depolandığı bir dolapta karar kılmıştı. Kapısı asla kilitlenmiyordu ve kapı üst pervazıyla alçak tavan arasında bulunan raf gibi dar bir çıkıntı amacına uygundu. Sırt çantasının ceplerinin birinden bir çift taraflı yapışkan bant rulosu ve küçük bir el feneri çıkardı. Banttan 2 parça keserek telefonun arkasına yapıştırdı. Sonra telefonu ve feneri anorağın fermuarlı cebine koydu. Kamerasından ayrılıp merdivenden kıç güvertesine çıktı. Dirseklerini korkuluklara dayayıp teknenin ardında bıraktığı izi seyretti. Pervanelerin çalkalandığı ufak deniz yaratıklarının yaydığı fosforlu ışıkla krema gibi görünüyordu. Ardından artık ufuk çizgisinden oldukça yükselmiş olan hilale baktı. İslam'ın hilali. Gülümsedi. Bu uğurlu bir işaretti. Yaslandığı korkuluklardan doğrularak izlenip izlenmediğini anlamak üzere etrafına baktı. Her akşam bardaki işi bittikten sonra buraya çıkmayı alışkanlık haline getirmişti. O yüzden şimdi burada olmasında kuşku uyandıracak bir durum yoktu. Malzeme dolabının kapısı üst güvertenin gölgesinde kalıyordu. Ona doğru yürürken siyah kıyafetleri içinde Roger'e adeta görünmez gibiydi. Kapıyı kolaylıkla açıp içeri süzüldü. Feneri yaktı ve güçlü ışığa elini siper ederek yukarıdaki çıkıntıya yöneltti. Dolaba giren uzun boylu birinin bile göz hattının üzerindeydi. Boştaki eliyle cebinden telefonu çıkardı ve çıkıntının üzerindeki saca bastırdı. Sonra çekip çıkarmayı deneyerek yapışkan bantların gücünü test etti. Cihazın sağlam durduğunu ve çıkartmak için ciddi bir kuvvet uygulamak gerektiğini anlayınca rahatladı. Açma düğmesine basmasıyla birlikte kırmızı bir ışık, neredeyse duyulmayan bir elektronik ses çıkartarak hemen yanmaya başladı. Cihaz yayın yapıyordu. Roger tatmin olmuş bir şekilde mırıldandı ve sessiz düğmesine bastı. Ses kesilmişti ama kırmızı ışık yanmaya devam ediyordu. Sadece uygun dalga boyuna ayarlanmış ve yayının şifresini çözebilen bir alıcı yayını okuyabiliyordu. Okuma şifresi 1351'di. Miladi takvimdeki 1933 yılının, dedesinin doğduğu yılın İslami karşılığıydı. Roger feneri kapattı ve dolaptan dışarı süzüldü. Kapıyı ardından yavaşça kapadıktan sonra odasına doğru yürümeye başladı. Madagaskar'ın 200 kilometre deniz mili kuzeyinde ve Afrika ana kıtasındaki Darüsselam Livanı'nın 916 kilometre doğusunda denizin üzerine serpilmiş gibi duran ve üzerinde yerleşim olmayan irili ufaklı bir sürü mercan adası vardı. Bunlardan birinin korunaklı tarafında üçgen yelkenli 60 metrelik bir Arap teknesi, kirli yelkeni uzun seren direğine sarılı vaziyette ve suyun altı kulaç dibine demir atmış olarak bekliyordu. 11 gündür aynı yerde olan tekne, herhangi bir Arap ticaret ya da balıkçı teknesinden ayırt edilemezdi. Yıllardır boyanmamış dış yüzeyi, tayfaların korkuluklardan kıçlarını uzatarak işlerini görmeleri sonucu, şeritler halindeki dışkı lekelerinden dolayı zebra derisi gibi görünüyordu. Dışarıdan bakan sıradan birinin fark edebileceği tek gariplik, yelkenlinin bir tarafında tekneye bağlı vaziyette duran daha küçük üç tekneydi. 9 metrelik alçak gövdeleri ve keskin aerodinamik yapılı pruvalarıyla bu modern fiberglass botlar, dikkat çekmeyen mat renkleriyle açık denizin engin sularına karışıp kaybolabilirlerdi. Her birinin kıç tarafında kocaman dıştan takmalı motorlar vardı. Motorların dikkat çekici özgün boyalarının üzeri, gövdenin benekli kaplamasıyla aynı renge boyanarak kapatılmıştı. Bu aldatıcı görüntüye rağmen son derece bakımlı motorlar, hafif botları tam yüklü olarak saatte 70 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaştırabiliyordu. Uzun botlar o sırada boştu. Tüm tayfalar büyük yelkenlide toplanmış, akşam namazlarını yeni kılmışlardı. Güvertede gezinip birbirlerine geleneksel temennilerini iletiyorlardı. Allah kabul etsin. Onların gürültülerinin arasında telsizcinin eğitimli kulakları, seren direğinin önündeki baş kasarasından gelen elektronik sinyalleri algılamıştı. Gruptan ayrılıp cihazlarına doğru koşturdu. Kasaraya girer girmez, telsiz ön panelinde yanıp sönmekte olan kırmızı ışığı görmesiyle birlikte kalbi hızla atmaya başladı. Bağışlayan Allah'ım, adım baki kalsın. Telsiz donanımının önünde bağdaş kurdu. Mercan adasına gelip çapa vazifesi gören bir mercan kayasını suya bıraktıklarından beri telsizi doğru frekansa ayarlamış olarak bekliyorlardı. Hemen Morse alfabesiyle okuma şifresini girdi. 1351. Anında Amherst Dolphin'in gövdesindeki dolapta bulunan verici, yayın durumundan bekleme durumuna geçerek çağrıya cevap vermeye hazır hale geldi. Telsizci ayağa fırlayıp kapıdan çıktı. Heyecanla bağırmaya başlamıştı. Efendi, hemen buraya gelin. Yelkenlinin kaptanı hızlı adımlarla ona doğru yürümeye başladı. Güverte, seren bombasına asılı gaz lambaları ile aydınlatılıyordu. Onların ışığında uzun ve ince yapılı kaptanın kırmızı beyaz kareli başörtüsü ve uzun beyaz entarisi seçiliyordu. 55 yaşını geçmiş olmasına karşın sakalı ve bıyığı hala siyahtı. Telsiz odasına daldı ve operatöre beklenti içinde cevap verdi. Evet, Allah'ın ve peygamberin inayeti sonsuza dek yanımızda olsun. Telsizci teması onayladı ve dar kabinde kaptanın ön paneldeki telsizi ve üzerinde sürekli yanan kırmızı ışığı görebilmesi için kenara çekildi. Kaptan tek kelime etmeden cihazın önünde bağdaş kurdu ve vericiyi sorgulamaya başladı. Önce mevcut pozisyonunu ve hızını sordu. Hemen cevap geldi. Kaptan enlem ve boylam bilgilerini operatöre tekrar etti ve adam hemen not aldı. Bu koordinatların birkaç metrelik hata payıyla doğru olduğunu biliyorlardı. Arap yelkenlisi, ilkel donanımı ve eski görünümüne karşın piyasada bulunabilecek en modern uydu haberleşme cihazlarıyla donatılmıştı. Kaptan vericiden Dolphin'in hızı ve rotasını öğrendikten sonra önüne Hint Okyanusu haritasını açıp üzerine eğildi. Arap yelkenlisinin mevcut pozisyonu ufak bir kırmızı çarpıyla işaretlenmişti. Kafirlerin yatının yerini belirleyip harita üzerinde işaretledi. Ardından buluşma için rotayı ve zamanı hesaplamaya başladı. Yatın çok uzağında bir noktaya giderek gereksiz zaman ve yakıt harcamak istemiyordu. Uzun botları çekmek zorunda olduğundan yelkenlinin azami hızı saatte 25 kilometreyi geçemezdi. Bu nedenle peşinden takip etmek zorunda kalırlarsa yetişmeleri imkansızdı. Kaptan hesaplamalarından tatmin olmuş bir şekilde açık güverteye çıktı. Dışarıda bulunan 39 adam umut içinde sessizce bekleşiyordu. Hepsinin taşıdığı modern otomatik silahlar ortamla ciddi bir tezat oluşturuyordu. Uzun botların her birinin mürettebatını oluşturan 11'er kişi dışında kalanlar yelkenlinin mürettebatıydı. Kaptan adamlarına seslenmek üzere haşmetli bir edayla dümen yekesindeki yerine doğru yürüdü. Ceylan aslanın pençesine düştü. Bu ilk sözleri coşkulu bir uğultuyla karşılandı. Kaptanın elini kaldırmasıyla birlikte hepsi birden susarak dikkatlerini yeniden ona çevirdiler. Kafirler hala güneydoğuda bizden çok uzaktalar. Ancak hızla bize doğru geliyorlar. Yarın sabah ortalık ışımadan demir alacağız. Baskın pozisyonumuza erişmek için 7 saat yol almamız gerekecek. Kafirlerin gemisinin yarın öğleden sonra gün batımından 2 saat önce 3,5 kilometre doğumuzdan geçeceğini tahmin ediyorum. O mesafeden ancak yelkenimizi fark edebilirler. Bizi adalar arasında çalışan ticari gemilerden biri sanacaklardır. Her sözcüğü vurgulayarak sakin bir şekilde söylüyordu. Saldırı planının üzerinden geçti. Karşısındakiler cahil adamlardı ve çoğu okur yazar bile değildi. Ama bir kez kan kokusu aldıklarında vahşi birer köpek balığına dönüşüyorlardı. Sözlerini bitirirken yeniden hatırlattı. Yarın sabah gün ışımadan hareket edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rogier Marcel Moro. R-O-G-I-E-R M-A-R-C-E-L M-O-R-E-A-U Reunion R-E-U-N-I-O-N Auvergne A-U-V-E-R-G-N-E